Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'deyiz. Unit Office'in ofisindeyiz şu anda. Onlarla beraberiz. Crocaps'ın destekleriyle beraber bugün canlı podcast'te kendini tanı diyoruz. Burada tabii hani bu soruyu kime soracağımı düşünürken uzun zamandan beri takip ettiğim, beni heyecanlandıran ve paylaşımla ilham olan ve aynı zamanda böyle tanıştığımızı biraz küçük böyle bir AFS deneyiminin de tatlı bir noktası var ki benden daha önce AFS programları yurt dışına gitmiş. Onu da öğrenince çok da mutlu oldum. Daha da yakından tanımak istediğim birisi var. Kendisini davet ettiğimde sağ olsun kırmadı ve kabul etti. Onunla beraber başlıyoruz. Kendisi klinik psikolog Doktor Özge Orbay. Saymak istediğim çok fazla aslında başlık var. Kendisi de podcast yapıyor tabii ki. Ama ondan önce Modern Sabahları sunduğu bir dönemi var. Ondan önce Instagram'da ve Twitter'da içerikler üretiyor. Popüler olmayan psikolojiyi Eda ile beraber sunuyorlar. Ve o zamandan beri takip ettiğim, keyif aldığım içeriklerden bir tanesi. Ve bugün kendisini ağırlamak benim için çok büyük heyecan ve mutluluk. Biraz böyle gergin olabilirim. Onu da lütfen sesimi anlıyorsunuzdur. Siz de heyecanlanırsınız bence Özge'yi görünce. O yüzden alkışlarınızla konuğum Özge Orbay.
Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?
Özge hoş geldin. Nasılsın? Önce onu sorayım.
Ya çok iyiyim. Hem Eskişehir'de bunu yapıyor olmak benim için önemli bir şey. Eskişehirliyim ben. Ailemi görüyorum ve hani kendi doğup büyüdüğüm şehirde böyle bir şeyin de parçası olmak acayip heyecan ve gurur verici.
Aa, ne güzel.
Evet, hem de sevdiğim ve AFS'li olduğunu bildiğim birisiyle aynı yerde olmak da büyük bir keyif. Çok sağ ol davetin için.
Ben çok teşekkür ederim. İyi ki kabul ettin. Yani konu seninle ne konuşsak deyince o kadar fazla not almışım ki kenara. Konu başlığını belirlemeye çalışırken çok zorlandım. Hani böyle ne olsa falan diye ama en son çatı kendini tanı olunca daha iyi geldi. Evet. Ama zor bir soru bir taraftan da. İzinle o zor soruyla odadaki fille başlayalım mı?
Başlayalım.
Kendini tanıma deyince yani insan kendini tanıma yolculuğuna nasıl başlar?
Doğduğunda başlar. Annesinin gözünde kendini gördüğü zaman başlar. Birinin varlığına ihtiyacımız var. Bu dünyada olduğumuzu fark edebilmek için, kendini tanımak için önce bir dakika ben buradayım diyebilmek gerekiyor. Dolayısıyla bu zannedildiği gibi 30'lu yaşların ortasında kendimiz nasıl birisiyiz acaba merak edip başladığımız bir süreç değil. Doğduğumuz andan itibaren temasla gerçekleşen bir süreç.
Temasla
gerçekleşen bir süreç. Ben görüyorum ve bana bir türlü davranıyorlar değil mi? Bir geri bildirimler alıyorum. Ağladığım zaman birisi bir merakla geliyor. Ne oldu bu çocuğa diyor ondan sonra. Bir ihtiyacım var mı? Yokluyorlar. Güldüğüm zaman ne şirinmiş ne tatlıymış diyorlar. Biraz büyüyorum ortalıkta gezinmeye başlıyorum. Ne kadar da meraklıymış bu diyorlar. Fazla meraklıysam nasıl da yaramazmış diyorlar. Değil mi? Sürekli bir geri bildirimler alarak aslında yoluma devam ediyorum. Bu kendini tanıma sürecinin ilk yapı taşları.
Ama şeyi söylediğin çok kritik geldi bana. 30 yaşlarda değil dedin ya.
Evet.
Ama aslında son dönemde özellikle şeyi fark ediyorum. Böyle eskilerde belki de 27 yaş krizi gibi bir şey var diye söylenen çok fazla şey var. Hani bir araştırmaya dayanmıyor bence ama genel olarak bir rakam belirlemişler. Evet. Şimdi de sanırım bu 33-34 yaş falan üzerinden bunu tekrarlıyorlar. Diyorlarken biraz böyle itelendi. Ergenlik uzadı. Evet. Çıkamıyoruz artık oradan. Ama bu yaşlarda bir tekrar bu krizi yaşıyoruz.
Evet.
Neden bu yaşlarda sence tekrar bu krizi yaşıyoruz? Neden kendini tanımaya tekrardan dönüyoruz?
Ya yaşamda bir takım gelişim dönemleri var. 2-4 yaş arası. Benim annemden farklı bir insan olduğumu ayırt ettiğim zaman. Ondan öncesinde onun bir uzantısı gibi zannediyorum kendimi. Varım ama hani onunla birlikte varım gibi. O zaman ne yapıyorum? Annemden farklı olduğumu o yap diyor ben yapma diyorum. Yapmayacağım diyorum. Gel diyor gelmeyeceğim diyorum. Ye diyor yemeyeceğim diyorum. Hep hayır dediğim bir zaman var. Ayrışmak için yaptığım bir şey. Sonra ergenlik döneminde gene böyle bir şey yaşıyoruz. O zaman da diğer insanlardan farkımızı, biricikliğimizi anlayabilmek için kendimize ne uyar ne uymaz diye çeşitli tarzlar denediğimiz. Senin de vardır öyle ben işte bir dönem çok jigstim. Sonra çok metalciydim. Sonra çok arabeskdim falan gibi böyle giden bir kafa karışıklığı ve...
Hala devam ediyor.
Gerçekten. Sürse keşke bitmese ergenlikte. Bir yandan öyle de bakılabilir. Zenginleştiren de bir şey çünkü.
Öyle mi?
Yani öyle öyle.
Bazen şirketlerde eğitim verirken geçmişte ne zaman dönmek istemezsiniz diye sorduğumda aldığım en yüksek cevap ergenlik dönemi. Kimse istemiyor gibi.
Zorlanıyor insanlar evet. Bir yandan da vücudun da değişiyor. Onun da bir zor bir tarafı var. Yani bir uyanıyorsun, ayağın büyümüş, burnun değişmiş, hiçbir şey olmuş yani. Göğüslemesi çok kolay bir zaman değil ve fakat o dönemden de geçmek durumundayız. Çünkü kendimizle ilgili bir şey anlıyoruz. 30'lar da aslında gelişim döneminde verimlilik açısından, dünyadaki yerimli açısından bir araştırmaya başladığımız zaman. Ve bu 30'dan aslında 60'a kadar falan uzayan, uzun soluklu bir süreç. Ben kimim? Hayatımın anlamı ne? Ben bu dünyaya ne yapmak için geldim? Yaptıklarım anlamlı mı? Ve ben bundan sonra nereye gideceğim? Gelişimsel olarak gene geçmemiz gereken basamaklardan bir tanesi.
Evet, bu sahiplerin hepsini düşündüğün zaman şu anda bir kitapçıya gitsek bütün böyle en çok satılan kitaplar listesinin isimleri gibiler hepsi.
Evet.
O kadar fazla kişisel gelişim kitabı üretiliyor ki ve hepsinde gerçekten aynı cümleler var yani. Kendini tanımak istiyorsan işte şunu yap, bunu yap gibi. Çok fazla direktif olan şeyler var ama bir taraftan aslında anladığım kadarıyla bunu tekrar bizim keşfetmemiz gereken bir şey. Yani bir biriciklik var orada. Herkesin bir kendini tanıma yolculuğu çok farklı. Yani bir başkasınınkini anlayabiliyoruz ama alıp kendimize uygulayamıyoruz.
Evet.
O yüzden bu yolculuğa çıkarken sence kendimize hangi soruları sorsak en azından bir yerde yol almaya başlarız? Nasıl yaklaşsak?
Değil mi? Ben şu örneği seviyorum. Bir yere gittin. Atıyorum Roma'ya gittin. Hiç bilmiyorsun yolları. Keşfedeceksin orayı. Önce nereden başlıyorsun?
Ben bir harita alıyorum. Açıyorsun.
Ve o haritada şimdi buradasınız yazan kocaman kırmızı nokta var. Değil mi? Nereye gideceğini bilebilmek için önce o noktayı bulman gerekiyor. O yüzden de kendini tanıma yolculuğunun ilk basamağı. Yani doğduğumdan beri ben ne yaptım yani? Ne yaptım, neler öğrendim, buraya nasıl geldim ve nerede duruyorum tam olarak? Şimdi bu genel geçer kişisel gelişim öğretilerine benim evvel ezel bir itirazım var. 2015'ten bu yana bundan ilgili içerik üretiyorum. En son Eda ile yaptığımız bu popüler olmayan psikolojide SALT.
Bunun... İsmi bile bana çok güzel zaten.
Evet, SALT bunun için yapılmış, itiraz için yapılmış bir podcast. Hepimiz için uygun bir formül yok bir. Bir de geçmişi silip bundan sonrasına ya da oranın farkında değilken bundan sonra ne yapacağını düşünmek de mümkün değil. Önce nereye geldiğimi, nerede durduğumu, bugüne kadar hangi geri bildirimleri aldığımı, kendimi tanımlarken hangi kelimeleri, sıfatları kullandığımı, bundan önceki hayal kırıklıklarımı, utançlarımı değil mi? Bir gözden geçirip biliyor olmam gerekiyor yani. Bunu görüyor olmak önemli bir şey. Benim şimdi ve burada bu daha önce anlattığım bir şey değil. Bu AFS senesidir gerçekten. Ondan önce ben çok böyle öfkeli bir gençtim yani. Kimseyi de beğenmezdim okulda falan. Böyle bir arkadaşlarıma da gıcık olurdum. Hep de böyle bir sinirli bir şeydim yani.
Ama tam AFS seçilmek için ideal kişisin.
Ve beni çok sevdiler ve gönderdiler.
Evet. Ben de benzer haldeydim.
Değil mi? Evet. Oraya gidince böyle bir şeyim oldu. Ben oraya gideceğim çünkü burası o kadar berbat bir yer ki oraya gittiğimde her şey şahane olacak. Yani bambaşka bir ülke, bambaşka insanlar, şu sıfırdan başlıyorum falan. Yeni okul, yeni arkadaşlar. Abi gittim. Gene aynı şey. Ben gene herkese gıcığım ve herkesten mesafeliyim ve millet eğleniyor ve ben kenarda izliyorum falan. Aa, ben böyle birisiyim he. Aa, ben yaklaşmıyorum kimseye. Aa, benim korkularım var ha. Ben şimdi buradayım ha. O zaman geldim. Şans tabii ki erken bir yaşta oraya gelmiş olmak. Ve fakat önce öyle bir pinpoint'e ihtiyacımız var. Ondan sonra ihtiyaçlarımız beliriyor ve nereye gideceğimize daha kolay karar verebiliyoruz. Veyahut da geliştirmek istediğimiz başka özelliklerimiz varsa o açılardan zenginleşiyoruz. İşte daha verici bir insan, daha girişken bir insan, daha çalışkan bir insan veyahut da daha tembel bir insan. Çok çalışıyorsam da yavaşlamaya ihtiyacım olabilir. Kendini tanımak aslında birazcık daha böyle bir yolculuk ve başlangıç noktası da tam orası.
Çok güzel geldi bu. Geçtiğimiz günlerde attığım bir tweet vardı. Hatta bölüm öncesinde Özgen hiçbir şeyin alıntısını not etmedi falan diyordum ama aklıma geldi şu anda anlattığımda. Sevindim o yüzden. Şöyle demiştin. Yani sen şu anki halin sensin. Geçmişten itibaren getiren, tam tabii söyleyemiyorum ama geçmişteki yaptığın hatalar da her şeyde senin aslında olmanı sağlayan şey. O yüzden suçlu hissetmene gerek yok diyordum. Evet. Yani aslında şu anki halin, geçmişte yaşadığın her şeyle beraber sensin.
Evet.
Ama önünde de bir alan var ve aslında bundan sonra gideceğin yolu sen seçiyorsun.
Evet.
Ve bundan sonra tercihler sana ait. Orada bir özgürleşme var. Ama galiba biz o kadar uzun süre boyunca geçmişte yaptığımız her şeyi biriktiriyoruz ki ve onları tutmak istiyoruz ki önümüzdeki seçeneklerde yol almaktan da korkuyoruz ve onlar o kadar bizim sırtımıza yük oluyor ki artık ilerleyemiyoruz gibi geliyor bana. Evet. Yani kendimizi tanırken aslında fark etmeden geçmişimizdeki o şeyler bize ışık tutacakken engellerimize dönüşüyorlar.
Evet, ya, güzel bir kelime söyledin orada sen. Suçlu hissediyoruz geçmişte yaptıklarımızla ilgili. Bu suçlama meselesi aslında. Kendi kendimizi yaptıklarımızı yargılayarak utandırmak önümüzü tıkayan bir şey.
Of, bir de utanç ve suçluluk çok bencil ya. zihnimizde karanlıkta kalmak istiyor. Hiç paylaşmak istemiyor kimseyle.
Evet, ve paylaşılmadıkça daha da büyüyor. Daha da insanı hareketsizleştiriyor. Ve çok daha kör kuyular yaşatıyor kişiye. Ve bu çok zorlayıcı bir şey. O nedenle de hani bu suçluluk varsa eğer önce onu fark edip belki suçlamak yerine anlamaya çalışmak. Yani o zaman ben niye böyle davrandım? Ne lazımdı da böyle yaptım? Ne vermediler de buna ihtiyacım oldu? Neyin peşindeydim? Başka yöntemim mi yoktu da ben...
Evet, belki elinden gelen en iyisini zaten yaptın
yani,
değil mi?
Evet, olabilecek olan en iyisi zaten oluyor. Bilsem daha iyisini yapardım. Değil mi? Bilmediğime göre elimdekilerle, el yordamıyla kendime uyacak bir ortam yaratmaya çalışmışım. Bunu anlayınca da zihin gerçekten açılıyor. Her şey pırıl pırıl görünmeye başlıyor.
Evet. Yani. Burada da aklıma tabii vulnerability yani kırılganlık konusu geldi. Orada şöyle bir soru hazırlamıştım. Yani... Kendini tanımak için kırılganlığın yani şöyle sorayım hatta kırılganlığını açmadan yani kendini aslında geri almaya açık hale gelmeden kendini tanıman mümkün mü?
Değil. Ama önce kırılganlığın ne olduğundan birazcık bahsetmek gerekiyor. Kırılganlık insan olmak demek.
İnsan olmak.
İnsan olmak demek yani bazen üzülebildiğini.
Duydum en güzel tanım oldu bu arada çünkü çok karmaşık anlatılıyor ya.
Evet evet.
O yüzden. Böyle.
İtirazı severim dersin. Buna da itirazlarım var. Kırılgan olmak demek bütün dertlerini gel burada anlat herkesin önüne ser. Ben biliyor musun şöyle işte felaketlere uğramıştım.
O bir nevi pornografik bir şey çünkü acılardan.
Böyle kötü şeyler yapmıştım birilerine falan gibi değil yani. Ben üzülebilen birisiyim. Benim canım yanabilir. Bana bir saygısızlık yaparsan ben kırılırım. Veyahut da ben öfkelenirim. Öfkelenirsem bazen istemediğim şeyler veyahut da birinin canını yakabilecek şeyler yapabilirim. Ben insanları da hayal kırıklığına uğratma potansiyeline sahibim. Ben utanabilirim. Anlatabiliyor muyum? Bütün duygular benim için ve ben bunları yaşayabilirim. Şimdi duygular önemli bir konu. Çünkü bize bu hayatta neye ihtiyacımız olduğunu anlatıyorlar aslında. Bu da böyle çok misafirmiş gibi, gelsin gitsin bir şeymiş gibi. Sanki benim dışımda uzaydan geliyor, bana uğruyor, ondan sonra uzaklara gidiyor gibi anlatılıyor çoğu yerde. Ama değil. Küçücük bahsedeyim mi?
Lütfen.
Üzüldüğüm zaman bir şeyin eksikliğini fark ediyorum. Ya o şeyi yeniden elde etmek için... bir çaba göstermeye ihtiyacım var. Ya da geri gelmeyecek bir şeyse bunu kabullenmeye ihtiyacım var.
Yas tutabiliriz çünkü.
Değil mi? Ve bu da çok insani bir şey. Endişe belli bir konuda yeterince donanımım olmadığını, ne yapacağımı bilmediğimi bana gösteren bir şey. Dolayısıyla öğrenmem icap eder. O çok endişeliyim diye orada durmaktansa veyahut da bu nasıl olsa geçecek diye hareketsiz beklemektense. Öfke engellendiğim, sınırlarımın ihlal edildiği, istediğim şeyin bir türlü olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla ya engellenme toleransı geliştireceğim olmayacak bir şeyse ya da yapmanın başka işlevsel yollarını bulacağım. Utanç yaptığım bir şeyin toplumsal olarak kabul görmediğini anlamamı sağlar. Sonradan öğrendiğimiz tek duygudur. Sosyal olarak bizi bağlayan birbirimizle bir duygudur.
O yüzden de bütün kültürler değişiyor. Yani ben mesela AFS'den bahsediyoruz. Bir yıl boyunca 17 yaşındayken Bolivya'da yaşadım. Ve bir şey izin anlatayım orada utançla ilgili. Orada mesela işte birisi artık yani bir kız arkadaşım oldu. Birlikte ikimiz de basketbol ilgi gösteriyoruz, oynuyoruz ve sürekli birlikte oynadığımız için maçlarımız da çakışıyor. Beraber benzer anlarda gidiyoruz. Bir gün dedi ki ya babam da gidiyor, bizi bıraksın dedi. Arabaya bindik ve arabada arkada oturuyoruz. Kız arkadaşım beni tutup dudağımdan öpmek istedi. Ben ittirdim böyle bir anda. Ve yüzüm kıpkırmızı oldu böyle. İnanılmaz utanıyorum falan şeyde. Baktım bana kızdı. Öfke var anlamadım. Babası dikiz aynasından bana bakıyordu. Ve sonra ben anlamadım ve bir gün konuşmadık. En son iki ablam vardı işte. Onlara dedim ki ya ben böyle böyle bir şey yaşadım. Yani tabii ki öpmedim çünkü babasının yanındayız falan dedim. Salak dedi sen dedi onu utandırmışsın dedi.
Ya.
Nasıl utandırmışsın? Evet. Ama aksine aslında benim için çok zor bir şey yani birisinin babasının yanındayken öpmek değil mi?
Aynı fikirdeyim.
Yani böyle utancın aslında farklı algılanabildiğini görmek çok ilginçti o dönem. Tabii böyle düşünmüyordum da sonra... Fark ediyoruz.
Ve öğrenince düzeltebiliyorsun. Evet. Bir sonraki sefere Türkiye'de kızın babasının önünde öpüyorsun. Bolivya'da bunu yapmanın iyi bir fikir olduğunu biliyorsun. Yani utanç da işte bizim kendimizi toplumsal olarak ayarlamamıza yardımcı olan bir şey. Bu başta konuştuğumuz utanç varoluşsal bir şey. Evet. Çünkü bize utanmayı bu davranışın uygun değil, bunu şöyle yapman lazım diye öğretmiyorlar. Bize diyorlar ki sen kötü çocuk oldun. Şimdi yaramazsın. Sanki benim özümdeki bir şey kötü ve utanılması gereken bir şeymiş gibi öğreniyorum ve bu uygun değil.
Kendimiz olamıyoruz zaten.
Evet. Ve buradan mutluluğa geçeceğim. Mutluluk
ben de
da...
soracağım zaten mutlulukla ilgili.
Bir şeyin bana iyi geldiğini anlatır. Yani ben susamışım. İçtim suyu ve çok mutlu oldum. Neden? Çünkü susuzluğum geçti. Bir ihtiyacım karşılandı. Mutluluk bana bunu söylüyor. Değil mi? Benim çok bilgim var. Bunu anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Aa, sen beni davet ediyorsun. Diyorum ki tam da ihtiyacıma uygun bir ortam. Geliyorum, anlatıyorum ve mutlu oluyorum. Yani bir ihtiyacımın karşılandığını bana sadece anlatan bir şey. Duyguları bildiğim zaman, yani bu kırılganlık meselesi bütün bu duygulardan geçiyor. Bütün bu duyguları ben kabullenmeden, hepsinden geçmeye izin vermeden bana neyin lazım olduğunu, nereye gideceğimi, neyin iyi gelmediğini, kim olduğumu ben nasıl anlayayım? Evet. Dolayısıyla buna çok sahiplenmemiz gerekiyor, bu kırılganlığı.
Kesinlikle. Bir de duyguları da yanlış biliyoruz ya bazen. Evet. Yani çünkü duygular çok subjektif olduğu için çok zor bir şey. Bir arkadaşım mesela duyguları konuşurken şey demişti ya, ben sincapsı duygu hissediyorum dedi.
Neymiş?
Sincapsı duygu. Biz böyle ne anlatıyorsun bize? Dedi ki ya içimde şuradan bir şey böyle içimi kemiriyor böyle, sanki bir şey var dedi. İsmini bilmiyor duygunun.
Sincapsı
demiş kendisince ve annesi de çocukken onaylamış. O yüzden sincapsı duygu onun için.
Çok güzel.
Artık benim için de öyle mesela.
İçini kemiren bir şey.
Evet.
Bunu artık benim için de
böyle bir şey var.
Gerçekten evet.
Ama o tanımlamak çok rahatlatıcı bir şey.
Doğru.
Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Ama söylediğin şey mutlulukla ilgili şunu sormak istiyorum. Mutluluk çağında yaşıyor gibiyiz. Yani mutluluk çağında değil de mutluluk peşinde koşma çağındayız gibi. Evet. Her yaptığımız şey bize hep mutlu etsin ve sürekli o mutluluk seviyemiz artsın istiyoruz. Ama ben de böyle mutluluk şeyine baktığım zaman mutluluk çok daha dengesiz gibi, hani hep çok aşağı iniyor, çok yukarı çıkıyor. Ve ne zaman mutluyum desem gidiyor.
Evet.
Yaşayamıyorum yani mutluluğu. O yüzden mutluluk peşinde koşarken kendimizi tanıyabilir miyiz? Nasıl tanırız daha doğrusu?
Nasıl tanıyabiliriz? Yani burada düzeltecek o kadar çok şey var ki.
Ben kaydı burada kesiyorum.
Seni değil düzelteceğim.
Olsun ben.
Söylediğin şeyler ve bunlar her yerdeler yani. Nasıl ki ben ay ne zamandır üzülmedim Çağrı'ya. Bir şey olsa da ay şöyle çok güzel üzülsem diyor muyum demiyorum. Ya beni acayip utandıracak bir şey olsa keşke. Hiç utanmıyorum, çok özledim bu duyguyu diyor muyum demiyorum. Bunlar sinyaller yani, demin ne anlattım değil mi? Bir sinyal gelir, ben neye ihtiyacım olduğunu anlarım. Ona göre aksiyon alırım. Sonra o duygunun işlevi biter. Sonra artık onu hissetmem yani. Mutluluk da öyle bir şey. Bu bana iyi geldi. Bitti gitti yani. Ya Rabbi şükür. Anlatabiliyor muyum? Bunun devamında bir şey yok. Orada söylenmek istenen memnuniyet.
Evet.
Hayatından memnun musun, değil misin? Daha genel bir şeyden aslında bahsediliyor mutluluk denirken. Ama bunun herhalde bir pazarlama değeri yok. Öyle anlıyorum.
Evet. O yüzden bütün markalar mutluluğu sahiplenmek için inanılmaz yarışıyorlar.
Mutluluk endeksi, efendime söyleyeyim bir şeyler, bir ölçekler, bir şeyler. Her şeyler geliştirildi bunun için. Evet.
Tabii ki şirketler şu anda çalışan mutluluğu ölçüyorllar. Mesela
harika.
Ve birkaç tane şirket %99 çalışan mutluluğu diyor. Arkadaşlarımı tanıyorum, hiç mutlu değiller.
Keşke mesela memnun değiller. Buna böyle bakılsa sorması gerekecek. Arkadaşım sen neden memnun değilsin? Maaşım az diyecek.
Değil
çok çok saat çalışıyorum diyecek. İş arkadaşım mobbing yapıyor, kimsenin umurunda değil diyecek. Burada birilerini gözetmiyor diyecek. Yani memnun olmadığım şeyleri saymam gerekecek.
Tam da bu aslında sorduğun soruları kendimize de sorsak ya, ben memnun değilim, neden memnun değilim desek o kendimizi zaman tanımaya başlayacağız değil mi?
Bravo. Hem memnun.
Nasıl anlamışım?
Harika. Hem bulunduğum yeri anlarım. Hem memnun olmadığım şeyler gözümün önünde daha berrak bir şekilde belirir. Hem de madem memnun değilim, o zaman memnun olacağım hale ben bunu getireyim derim yani. Bir sorumluluk almak şansı da var benim için. Ve esas önemli olan da budur. Şimdi burada şu da var yani. Memnuniyet dediğim zaman içinde sadece mutluluk yok. Bir karar verdim. Sonucu iyi olmadı. Şunu da diyebilirim. Denedim. Denedim ve bana uygun olmadığını gördüm. Ve bundan da memnunum. Anlatabiliyor muyum? İlle de her verdiğim kararın iyi olması, hiçbir pişmanlık yaşamıyor olmam veyahut da her şeyin bana çok da evrenle sink bir şekilde gelmesi falan gerekmiyor yani. İyi gelmeyen şeylerin de üzüntümün de öfkemin de kabulü var memnuniyetin içinde.
Çünkü bazen aslında o üzüntünün içinde de mutluluk oluyor ya da bazen yas susarken bile aslında bir rahatlama ve huzur hissediyoruz. Bununla değil mi beraber?
Evet, zaten hiçbir duygu tek başına değil. Yani ben burada olduğum için bak geldiğimden beri ne duygular yaşıyorum. hem çok gerginim, hem çok donuğum, hem çok heyecanlıyım, hem çok mutluyum. Anlatabiliyor muyum? ayırıp da böyle steril bir şekilde burada sadece bu var demek de mümkün değil. O yüzden de sadece mutluluk diye bir şey söz konusu değil. Yasın içinde de mutluluk var. Mutluluğun içinde de heyecan var, öfke var. Öfkeli olduğun birine karşı şefkat de hissedebilirsin. Onun adına da üzülebilirsin. Ya da işte seni çok korkutan birinin başına çok güzel bir şey gelir. Onun için sevinebilirsin.
Şaydan Freud hissedersin ama.
Yani evet evet. Neden?
Ya da Almanların For Freud'ydi galiba duygu. Çok istediğim bir şey gerçekleşmeden önce hissetmeye başladığın sevinç diye tanımlamışlar. O da çok güzel mesela.
Umutla karışık evet. bir şey.
Bugün heyecan. Mesela benim şöyle hem heyecan, gerginlik var ama bir taraftan da o duyguyu hissediyorum. Evet. Yani güzel gelen bir sevinç var içinde.
Değil mi? Her şeyin bir arada olduğu bir yerde yani sadece mutluluk var ve onun peşinden koşacağız. Yani çok anlamlı görünüyor. Değil mi?
O zaman seyircilerimizden yani dinleyicilerden de soran mıdır önce şeyi sorsam sana. Ya peki kendini tanımak yolculuğundan bahsederken dedin ki işte önce aslında bir nerede olduğumu göreceğim. Evet. Kendime soracağım sorular var. Ve bu sorulara bakacağım. Nelerden memnunum, nelerden memnun değilim. Beni rahatsız eden neler var. Bir taraftan da geçtiğimiz gün şey cümlesini duymuştum. Mutluluk rahatsızlıktan gelir diye bir cümle okumuştum bir yerde. Hmm. Çok ilginç geldi bana. Sonra düşündüm. Aslında evet çünkü rahatsızlık hissetmeye başladım. Onu çözdüğümde ben mutluluk hissetmeye başlıyorum. Çünkü o mesajı görüyorum ve çözüyorum. Ama mesela bir şeyden çok memnunsam, rahatsızlık hissetmiyorsam onunla ilgili çok mutlu olmadığımı fark ettim mesela. Bu da çok ilginç gelmişti bana.
Evet evet orası nötr bir yer değil mi? Evet. Bir ihtiyaç da yok, heyecan da yok. Yaşam enerjisi de yok. Bir şey yapıp sonunda memnun olmak da yok, mutluluğu hissetmek de yok.
Peki kendini tanımakla ilgili bu nötrlüğü bırakıp aslında biraz böyle heyecan duymaya geçmek için bizi ne yapabiliriz? Yani sence nasıl adımlar olabilir?
Onu zaten hayat getiriyor yani. Bir çatışma ortaya çıkıyor. Sen neden kendini tanımaya başlıyorsun? Yaptığın şey sana işin çok sıkıcı gelmeye başlıyor. Sen ne kadar kendini sabah 8'de kaldırıp işine götürsen de orada çok sıkılıyorsun ve bir çatışma başlıyor. Sen ne zaman kendini tanımak istiyorsun? Bir arkadaşınla geçinemiyorsun. Sevgilinle sürekli kavga ediyorsun. Annen sana sürekli bir şeyleri hatırlatıyor ve o hiç hoşuna gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir çatışma oluyor. Hayatın içerisinde doğalında zaten bu çatışmalar var. Olduğu zaman harekete geçmek en ekonomi ve en hazır olduğumuz zaman. Bu varsa kendini tanımak da geliştirmek de çok kolay. O zaman doğal akışta karşıma çıkan hayatın benim önüme getirdiği çatışmaları takip etmek, oralardaki halime bakmak ve bu aksiyonları sırayla alarak kendi hızımda, kendi yolumda hem tanıyıp hem ilerlemek mümkün. Yoksa hani ben çok nötr bir yerdeyim. Bana dediler ki burası da çok konforlu. Burada da durunca büyümüyormuş. Ama benim etrafla da bir ilişkim yok. Hiçbir çatışmam da yok. Yani ben çıkıp ne yapacağım? Kavga mı çıkaracağım sokakta yani bir şey olsun da büyüyeyim diye. Yani bir çatışma gerek.
Evet zihnimi canlandırdım öyle sokakta çıkıp bir kavga arayan bir özgeyle.
Bir bakalım ne açıdan gelişebiliriz burada evet. Değil mi?
Çok zor bir şey ya.
Evet.
Ben biraz böyle sizden de soru varsa alayım. Yoksa ben gerçekten sormak istediğim çok daha fazla soru geliyor aklıma. Onları sorarım tabii ki. Sorusu olan var mı?
İsmim Cabir bu arada. Merhaba hocam.
Merhaba, memnun oldum.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Roma'dan bahsettiniz ve bir haritadan ve bir pinpoint koymamızı gerektirdiğini söylediniz. Bunun için o haritaya ihtiyacımız var mı? Yani harita olmadan da keşfedebileceğimiz yerler ya da...
Muhakkak ki bulunduğum yere ben gittim yani bir şekilde değil mi? Ben uçaktan indim ya havaalanındayım ama oraya da uçakla geldiğim ve hangi ülkeden geldiğim ve ne niyetle geldiğim ve kimle birlikte geldiğim, ne hissedip geldiğim bellidir değil mi? Pinpoint derken hani geçtiğim yolu ve nasıl oraya geldiğimi biliyorumu da kastediyorum aslında. Beni biri böyle tepeden inme bir yere koymadıysa. Bu pinpoint'i geldiğim yolu takip ederek aslında koyacağım.
Cabir biraz sorunu revize etme şeyim olur mu? Yani parafraz etmeye çalışacağım anladığım şeklini. Yani aslında elimizde hep bir harita var ama biz ne kadar kendimizi çok iyi hazırlayabilir miyiz aslında hayatın gelen şeylerine karşı? Hazırlıklarımızı doğru yaparsak, doğru adım atarsak, kendimizi çok iyi geliştirirsek aslında hayatta istediğimiz yere doğru gitmekte kolaylaşır hayatımız. Dolayısıyla aslında bir pinpoint koymamıza gerek olmadan yol alabiliriz. Değil mi? Bu hep olabilir mi? Belirsiz bir hayat içerisinde bunu nasıl aslında yapabiliriz?
Yapamayız.
Sorunun içine gizliydi. Ya şöyle bir şey izinle ben de söyleyeyim yani sen lütfen sonra devam et ama.
Tamam.
Ya oyun oynadıysanız eğer oyunlarda bir harita açılır. Evet. Bu haritasını çok az etrafınızı gösterir böyle. Çünkü aslında hayat hep belirsiz yani benim
evet,
gördüğüm.
Evet o kadarı
ve, var. Evet çünkü evet. O kadarı var.
Evet.
Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz çünkü çok fazla değişken var. Ve her şeyi hesaplamamız mümkün değil. Evet. Yani şu anki hiçbir şeyde onları hesaplayamıyor zaten. Hayatın belirsizliğiyle dans edince aslında bu dediğin şey çok daha hazırlıklı oluyorsunuz. Yani aslında olayları düşünmeye değil de. Hayatın ne getirdiğini, o yolu olup yolda olmak hali galiba keyifli getiriyor.
Evet. Ve yakın geleceği hep biliyoruz. Mesela siz bugün buraya geleceğinizi biliyordunuz. Ben de bugün buraya geleceğimi biliyordum.
Bilmiyormuşum.
Aa, gerçekten. Ne güzel. Ama birisi çağırdı ve evet dediniz. Değil mi? Veyahut da. Ha tamam işte yani. Bir şekilde bir yolu izlendi buraya gelene kadar. Nasıl geldiniz siz buraya? Buraları kesersin sen de bakayım. Bir cevap da bakayım. Tamam. Tamam. Çok güzel bir örnek oldu bu. Tamam. Siz buraya Amerika'dan uçtunuz. Birisi de sizi aldı buraya getirdi. Sizin bildiğiniz yakın gelecek Amerika'dan Eskişehir'e gelecek olmaktı. Burası kontrol edebildiğiniz kısmı. Doğru mu? Tamam. Buraya davet edilmeniz bir sürprizdi. Belirsiz bir şey karşınıza çıktı. Dediler ki buraya gidiyoruz. Sizin bir seçim hakkınız vardı. Evet diyebilirdiniz ya da hayır diyebilirdiniz. Bu belirsizliğin içerisinde gene kısa vadede siz bir seçim yapıp önünüzü görüp buraya geldiniz. Yani, ama mesela yarın ne olacağını...
Planlanmamış hocam.
Evet.
Tamamen planlanmamış bir durumdu.
Tamam.
Konumu açtık ve
çok
adrese
iyi.
Geldik.
Çok iyi.
Ne güzel.
Benim için tercihim bu.
Tamam.
Hayır. Ama kendimi tanımada. Kendimi tanıdıktan sonraki süreç. Ben belki kendimi tanıdıktan sonra hangi yöne gideceğim?
Aha. İşte böyle olacak. İşte böyle olacak. Siz ya Amerika'da kalacağınıza veyahut da Eskişehir'de kalacağınıza veyahut da önümüzdeki ay işe gidip gitmeyeceğinize veyahut da parayı nasıl kazanacağınıza karar vereceksiniz.
Evet.
Ve arada hayat bir şeyler getirecek. Evet. Ve o getirdiklerine de evet ya da hayır diyeceksiniz. Tam olarak bu ikisinin bir kombosu olacak yani.
Orada da şeyi hatırladım ben de aslında. Tolstoy'a atfedilen bir söz var ya işte hikayeler iki şekilde başlar. Ya köye yabancı biri gelir ya da köyden birisi gider. Hikaye olması için gerçekten ikisinden birisine ihtiyacımız var. Evet. Hayatta da o yüzden belirsizlik zaten onu şey yapıyor. Hep bildiğimiz şeyin içerisinde bir şeyin değişmesi.
Evet.
Bir de biraz önce senin söylediğin çatışma gerekiyor.
Evet, evet. Ve hep bizim bu kısa vadedeki belirsizliği çözmekle ilgili bir uğraşımız var insan olarak yani. Uzun vadedekinden uğraşamayız, bilemeyiz yani.
Yani çok genel konuştuk, çok böyle biraz daha başlık maddeli bir soru olacak ama özel, daha spesifik bir soru. Nasıl soracağım siz anlarsınız. Muhtemelen ne demek istediğim.
Çok özel bir şey olmasın. Sizi korumak yok, isterim. Kişisel bir şey.
Değil, kişisel değil. Şöyle, yok sayıldık.
Tamam.
Ve hesap sormak istiyoruz. Yani bu haksızlığa uğradık. Yok sayıldık. İşte bunun çok güncel böyle ifadeleri var artık. Sosyal medyada da. Evet. Özelde de olabilir, işte de olabilir falan filan. Bir sürü şey oluyor böyle bununla ilgili. Ama hesap sormak istiyoruz. Bu çok varoluşsal bir şey. Yapmak istiyoruz ama... muhatap yok. Ölmüş olabilir. Asla ulaşamayacağımız bir şey olabilir. Yani ceza gerektiren bir şeyden bahsetmiyorum. Tamamen ikili ilişkilerden bahsediyorum. Tamam. Bu tamamlanmayla mı ilgili bir şey? Sizin işte geç tattığın bir prensibi var ya. Onunla ilgili mi bir şey? Ama bunu yapamıyoruz. Kendi kendimize bunu nasıl aşabiliriz? Kendi kendimizi aşarken illa biri olmalı mı yanımızda? Yani şöyle... Ben o Gestalt kitabını okurken işte karşınızda o kişinin olması gerekmez. Evet. Sonuçta siz içinizdekileri ifade etmiş olacaksınız demişti. Ben bunu yaptım ama iyi olmadı. Ama bu tek yeterli olmuyor. Yani başka yolları var mı o tamamlanmanın yaşanması için, o kapanış için?
Genel bir cevap verelim. Biz bu bölümün başında nasıl konuştuk? Kendini tanımak nereden başlıyor? Birinin varlığında başlıyor. Dolayısıyla bütün yaralar da birinin varlığında açılıyor. Ve sonra tamiratı için de birinin varlığı gerek. O yüzden de tek başına bir şeyleri yapmak çok mümkün değil. Evet, bu kişi ölmüş olabilir. Hepimizin kaybettiğimiz insanlarla veyahut da ulaşıp dil dökemeyeceğimiz, derdimizi anlatamayacağımız insanlarla derdi var. Ne yapacağız? Biz bunlarla tıkanıp ölecek halimiz de yok. Bunları bir şekilde çözeceğiz. O insanlarla çözemiyorsak kendi sesimizden orada ne olduğunu, hangi konuda yalnız kaldığımızı, neyin görülmesini istediğimizi, o kişinin bunu neden göremediğini, bir türlü oraya ne olup da bakamadığını anladığımız zaman, karşılıklı bir helalleşmeyi kendi içimizde gerçekleştirebildiğimiz zaman kapatabiliriz. Ve bu kapatma hiçbir zaman tek başına yapılabilecek bir şey değil. Muhakkak ki bilen birinin asistanlığında, bilen birinin desteğiyle olmasını tercih edeceğimiz bir şey. O nedenle benim önerim yani herkese hem kendini tanıma yolculuğunda tek başına olmaması, hem kendini tanıma yolculuğunda geçmişiyle ilgili tamamlanmamış işlerini, bazı zorluklarını, gönlündeki yükleri fark ediyorsa bunları da tek başına ele almaması. İsteyeceğim şey bunun hep bir profesyonel desteğiyle veyahut da bu işleri bilen birilerinin, deneyimli birilerinin desteğiyle olmasıdır. Bizim tamamlanmamış işleri tamamlarken yaptığımız şey bir helalleşme. Ve bu biriyle de olabilir. Ben seninle de gelip helalleşebilirim. Ya da kendi içimde o bunu bu yüzden gördü görmedi, ben bunu bu yüzden istedim istemedim, şöyle buluşamadık diye kendi içimde de yapabilirim. Ama bunu hep birinin duyması, sizin de kendi sesinizden duymanız, birinin de buna tanıklık etmesi ve uygun şeyleri size söylemesiyle gerçekleştirebilirsiniz. Hepimiz bunu böyle yapabiliriz ancak. Ben de kendi başıma yapamam. Yapmak da istemem. Çok zor.
Evet, çok teşekkürler.
Peki birinin asistanlığını da yapalım dedik ya. O kişiyi, mesela problemli olduğumuz kişiyi tanıyor olmasına gerek var mı? Yoksa bizim güvendiğimiz biri
benim
olabilir mi?
Benim istediğim bir profesyonel olması yani. Hmm. Bir profesyonel, bir psikiyatri hekimi, bir klinik psikolog. Bir bu yani terapi yapmayı bilen birisinin olması.
Ya burada profesyonel deme sebebini aslında biraz daha şöyle açalım istedim de şeyden dolayı, çünkü kendim de aslında biraz konuşalım istediğim noktaların bir tanesi o. Buradaki profesyonel destek aslında yargılanmadan, evet, bize olduğumuz halimizle kabul eden.
Karşı tarafı da olduğu haliyle, evet, kabul eden.
Yani aslında duruma çok objektif bakabilen, evet, bir göz arıyoruz. Bu hani böyle çok dizilerden bilmiyorum, Fringe izleyen var mıydı aranızda, ama evet, Fringe'de observerlar vardı. Evet. Kel kişiler ve sadece gelip olayları izliyorlar ve hiçbir şekilde müdahale olmuyorlar. Evet. Hiçbir duyguları yok. Sadece olaya şahit oluyorlar ve her şeyi tek tek yazıyorlar. Onun gibisi aslında biraz. Evet. Ama biraz da aslında onun gibi tam değil de şefkatli yaklaşan biri, evet, değil mi? Kendimize o şefkati hatırlatacak birisine ihtiyaç duyuyoruz.
İki tarafı da anlamamızı sağlayacak, bunu hatırlatacak biri. Bu buluşmanın neden yaşanamadığını, bu buluşmanın neden ikimiz için beni veyahut da beni, hı-hı, memnun edecek şekilde yaşanamadığını düşünmem gerektiğini bana hatırlatacak birisi. Rayda beni tutacak, hı-hı, birisi. Ve tabii ki bunu yargısız ve şefkatli bir şekilde yapacak birisi. Evet. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Şurada bir soru var.
Ben şunu sormak istiyorum. Haritaya tekrardan dönmek istiyorum aslında. Harita var. Nerede olduğumuz da işaretli ama bazen görüşümüz bulanıklaşıyor. Bazen doğru soruları soruyoruz. Aslında hep sorular sorarak cevapları bulmaya çalışıyoruz ama cevapları bulamıyoruz. Muhakeme yeteneğimizi yitiriyoruz. Evet. Nereye gitmek istiyorum? Bilmiyorum. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Aslında nerede olduğumu da tam olarak bilmiyorum. Evet. Ve böyle bir konuda da aslında gene destek almak gerekiyor, doğru, muhtemelen. Ama destek aldığımız zaman da gene bize cevaplar verilmiyor. Sadece yol gösteriliyor. Ben biraz cevapları öğrenmek istiyorum aslında. Ama
Özge,
kimse bana cevap
bölümden
vermiyor.
Sonra size özel soruları canlandırmayacak kopya.
Çünkü cevaplar içinizde, öyle var ya. Ne arıyorsanız içinizde. Evet, cevap bulamayız çünkü kimse bizim yerimize bilemez. Yani onun bir altını çizmek lazım. Bir yerden yardım almaya gidiyorsam hangi beklentiyle gittiğim önemli. Ben kimsenin içinde ne olduğunu bilemem. Neden içini bulandırdığını da bilemem. Hangi duyguyu hissetmemek için kendini dondurduğunu, neye duyarsızlaştığını da bilemem. Önümüz böyle sislenir, yolumuzu böyle kaybederiz. Bir şey çok fazla gelmiştir ve artık onu hissetmek istemiyoruzdur. Hissetmemek için öyle şeyler yaparız ki artık hiçbir şeyin tadını alamaz, nereye gittiğimizi bilemez hale geliriz. Ve bunu herkes başka bir duyguyu hissetmemek için yapabilir yani. Tek bir formül yok. O yüzden de hani bir yere cevapları bulmak için tırnak içinde gittiğinizde o kişide de bu cevaplar yok yani. O harita nasıl buraya gelmişimi anlamak için belki de bunu revize etmek gerekiyor yani bu bölümün sonunda. Hı-hı. O harita, evet, aynı zamanda önümü görmek için bileceğim alternatiflerimi, nereye gitmem gerektiğini ama oraya nasıl geldiğimi de bana gösteren bir şey. Ben neye duyarsızlaşmak istemişim? Ben önümü niye bulandırmışım? Neyi fark etmek istemiyorum? Neyi görmek istemiyorum artık? Ne bana çok geldi? Neyle baş etmekte çok güçlük çektim? Ve bu soruları sorunca, evet, demek mümkün olabilir ama onu da siz diyebilirsiniz yani. Profesyonel biri diyemez. Öyle.
Peki orada mesela bu sislendiği zaman, işte görüşümüz bulandığı zaman, tam göremediğimiz zaman bizi tekrar ana çekecek olan şey nedir? Yani tekrar işte nasıl kendimizi en azından ben buradayım, evet, önümü göremiyorum ama şu, evet, an kendimi görebiliyorum demek. Şundan da soruyorum çünkü bir ara gelişimsel bozukluğu olan çocuklarla çalışma deneyimim olmuştu. Ve regülasyon bozukluğu olduğu zaman özellikle el kol hareketleri falan pek çok şeyde regüle olma ihtiyaçları çok yüksek. Regüle olma yöntemlerinden bir tanesi o çocuğa gidip sarılmak. Sana sarılabilir miyim deyip, evet, sarılmak ve bedenini hafif sıkmak canı yakmadan. Çünkü o sıkıldığı anda orada olduğunu ve anda olduğunu bedenin farkına varıp duruyor ve rahatlıyor. Bunu biz nasıl yapabiliriz?
Çok güzel, dokunarak yani.
Yine mi?
Ha, evet
yani. Yine temas değil mi?
Evet evet, bakayım ben nasıl hissediyorum. Bir yerde bir değişiklik var mı? Kalbim nasıl atıyor? Nefesim düzenli mi? Dizlerim titriyor mu? Ayağım yere tam basıyor mu? Başım dönüyor mu? Çenem sıkılı mı? Somut olandan başlarız. Bu çok cevabı içinde bir soru oldu, ne güzel yani. En somut olan şey bakabileceğimiz böyle karışıklık zamanlarında kendi bedenimiz. Isısı, duyumlar, hareket kabiliyeti. Bu da yavaş yavaş bir fikir vermeye başlar yani, hani nasıl oraya geldiğimle veyahut da ne olup da hareket etmek istemediğimle ilgili. Gerginlikleri fark ederim. Aa, gidemeyecek gibiyim. O zaman belki derim ki ben korktuğum için bulanıklaştırıyorum. Gitmek istediğim yere gidecek gücüm yok, enerjim yok, bilgim yok. Ne bileyim, neyse. Ya da belki çok büyük acım var, enerjim yok diyeceğim yani. Bedeni takip etmek her zaman açıcıdır böyle zamanlarda. En somut olana döneriz.
Bir de galiba yazmak çok işe yarıyor. Özellikle ben sabah sayfaları yöntemini denediğim zaman böyle bir durum içerisindeyken her sabah yazmak önce ne kadar sisli yazdığımı hatırlıyorum ilk 4-5 gün. Yazdığım işler çok karmaşıkken.
Değil mi?
Sonra bir süre sonra o kadar daha sadeleşmeyi ve daha net görmeyi başladığımı sağlamıştı. Yani yazmak, zihnimde sadece bir şey tutmak, o düşüncelere pek güvenmeme gerektiğini fark ettim. Çünkü çok yüksek bir ses açıldığı zaman bizi çok önümüzü kapatıyor, blurlu olarak hale geliyordu. Yazmak da bana çok iyi gelen bir şeydi.
Evet, keza kaydedip dinlemek o düşünce akışı.
O yüzden podcast yapıyorum.
Evet. Bir şekilde bize de yarıyor yani. Aynı şeyi söyleyebilirim. Biz de konuştukça yerli yerine oturuyor bir şeyler, farkına varıyoruz. Hem kendi hayatlarımızla ilgili, hem alanla ilgili, hem diğer insanların merakıyla ilgili. Konuşup dinlemek de işe yarar.
Yine bir
yazmak,
başkasıyla.
Kendinle temas etmeyi sağlayan şeyler çünkü bunlar. Birinin tanıklığı da aynı işe yarıyor. Senin tek başınayken konuştuğun şeyleri biri duyduğunda da bir dakika ya, o duydu ve aslında ben böyleyim mi daha net söyleyebiliyorsun.
Evet. Birisi bana şey demişti, sıvazlamak demişti sen temas dediğinde. Bir şey olduğu zaman dedi, bazen dedi kendi kendini sıvazlayabilirsin dedi. Yani elinden geleni yaptın ama şu hareket. Evet. Çünkü sıvazlamak aslında görüldüğünü, duyulduğunu ve o an orada olduğunu fark etmenin çok basit bir yoludur falan demişti ve çok kullanmadığım bir kelime olduğu için aklımda kaldı yani. Çünkü
zaten sıvazlamak... gayri ihtiyari de yaparız. Bir sıkıntı olduğunda insan böyle bacaklarını ovuşturur, ellerini ovuşturur, bacağını, dizini birbirine sürter. İşte kendi kendine sarılır, sıkar, tutar, işte başını tutar, yüzünü tutar değil mi? Enseyi böyle bir tutarız, bir gevşetiriz, bir şey yaparız. Evet. Hiç çaba göstermesek de kendi içimizden gelen bir takım şeyler var. Onlara güvenmek de iyi bir fikir olabilir yani.
Evet, çok teşekkürler. Başka soru en arkadan var.
Benim sormak istediğim şey şu aslında. Bazen bu ihtiyacı gerçekten göremiyoruz, kaybolmuş oluyoruz, çok bulanık olduğumuz alanlar oluyor. Ve ben kendimi böyle hissettiğim zamanlar, ya kendimi çok konfor alanıma çektiğim zamanlar oluyor. Yani aslında ihtiyacıma cevap olmayan şeylerle karşılık verdiğim için. Ve bu zamanlarda çok kayboluyorum. Hani konfor alanımda hiçbir şey olmuyor. Her şey çok durağanlaşmış oluyor. Aslında Çağrı Bey'in söylediği gibi de bir heyecan oluşmuyor. Hani şimdi kendimizi tanımak adına da burada kendimi nasıl tanıyabilirim diye aslında bir terapistle görüşmeye başladığımda da çok genel bir ifade yani. Beni buraya getiren bir yol var dediğiniz gibi. Pinpoint haritası. Ve bütün her şey o akışla ilgili. Beni şimdiye kadar getirmiş olan olaylar, durumlarla ilgili. Ama bu ihtiyacı görebilmek... tipleri nasıl olur? Evet, bedenimizde hissettiğimiz şeyler olabiliyor. Hani kalbimizin hızlandığını hissettiğimizde, evet kaygılandım şu an, şuna ihtiyacım olabilir gibi cevaplar bulabiliyoruz ama bazen çok genel oluyor. Evet. Böyle bir soru.
Nereden başlamalı? Bir ihtiyacı fark etmemeyi ben nasıl öğrendim? Yani sizin sorduğunuz böyle bir şey.
Duyarsızlaşmayı mı?
Bir ihtiyacı fark etmemeyi nasıl öğrendim? Bu nasıl olur? Küçücük bir çocukken sen anlatıyordun ya, ben çok meraklıydım, ondan sonra bir süre sonra cevap vermemeye başladılar.
Evet.
Evet. Hepimizin başına gelen şeyler bu. Ben de çok böyle zıp zıp zıp zıp bir tiptim yani, böyle heyecanlıydım. Annemin boyalarını karıştırırdım, makyaj yapardım, bir şeyler yapardım falan filan. Yapmak istediğim şey ne? İlgilenilmek istiyorum değil mi? Benim ihtiyacım birisi benimle ilgilense. Aa, ne güzel süslenmişsin, çok güzel olmuşsun desin yani. Sarılsın, öpsün, bir şey yani. Psikolojik olarak bir ihtiyacım var. Bu psikolojik ihtiyacı karşılamak için bir adım da atmışım. Şimdi bu adımı attıktan sonra birisi bunu görmezden gelirse, ben orada zıplıyorum. Öbürküsü işte annem babam çok meşguller, işte bakmıyorlar bile, yemek pişiriyorlar. İşte işten gelmişler, çok yorgunlar veyahut da kendilerine ait bir kavgaları var. Görmezden geliniyorsa. Farkına varmıyorlarsa. Ben ortada zıp zıp zıp zıplıyorum. Bana diyorlarsa ki bu ne biçim bir şey? Hiç uygun mu yani? Akşam bu saatte yemek yiyeceğiz. Sen süslenmişsin, saçma sapan şeyler yapmışsın. Nelerle ilgileniyorsun? Sürekli yargılanırsa. Yaptığım şey ne gerek var diye değersizleştirilirse. Bana neyin gerektiğine, diğerlerinin karar vereceğine dair bir bilgiye sahip olmuşsam. Ayıplanırsa, sen bunu yaptın ama ne diyecekler? Aa, filanca görse seni bu halde çok kızar. Yaptığım şeyin başıma bela açacağına dair bir şeyler sürekli duymuşsam. Ne olur bir noktadan sonra, yani hepsi beni utandıracak şeyler, anlatabiliyor muyum? Bir yerden sonra ben artık utanmak istemem. Bir yerden sonra utanmak istemem. O akşam canım çok süslenmek ister. Annem babam eve geleceği zaman süslenmeyi bırakırım. Ve bunu içimde taşımak da kolay gelmez. Bir müddet sonra akşam bunu yapmayı artık hatırlamamayı öğrenirim. Bunu kendime unuttururum. Ve bunun büyüdüğüm zamanki tezahürü nasıl oluyor? Bir şey olur mesela. Ya ben eğlenmek istiyorum. Aman şimdi ne gerek var, çok para harcayacağım. Aman şimdi eğlenmeye gittim ama birileri beni orada görse abuk sabuk şeyler söyleyecekler. Hiç rezil de olmak istemem. Ben bunu söylersem şimdi zaten eşim, çoluğum, çocuğum, işte ne bileyim arkadaşım, sevgilim der ki ben çok saçma sapan şeyler istiyorum. Veyahut da kimse bana eğlenelim demediğine göre demek ki benim böyle bir ihtiyacım yok. Birilerinin söylemesi lazım gibi bir yere gidiyor olabilirim. Yani iç sesim aslında bir şeyler söyler bana. İhtiyacımı fark etmekle ilgili bir zorluğum varsa genel olarak bir şeyleri yapmakla ilgili kendime ne söylüyorum? Ona bakmak iyi bir fikir. Gene herkesin cevabı farklıdır. Yani benim burada saymadığım bir örnek de yaşamış olabilir bir kişi. Bambaşka bir şekilde kendi ihtiyacını fark etmemeyi, buna duyarsızlaşmayı da öğrenmiş olabilir. Bunu kendisi için araştırmalı ve bulmalı. Bulunca değişiyor.
Bir şey soracağım. O iç ses, acaba şu soruyu sorsak, bu kimin sesi diye sorsak. Çünkü anladığım kadarıyla o söylediğin iç ses, yani bizi utanç hissettiren, suçluk hissettiren o iç ses aslında fark etmeden bize ait olan bir ses değil, değil mi? Çünkü aslında bizim öğrendiğimiz annemizin, babamızın, akrabalarımızın, evet, öğretmenimizin, sevgilimizin, partnerimizin, herhangi birisinin bir sesini biz kendi içimizde sürekli yankılar halde buluyoruz.
Evet.
Aslında sormak belki bir şey.
Bunu sormak iyi bir fikir. Bu kimin sesi? Ve ben bu sesi niye benimsedim yani? Hadi onlar konuştular ama ben de aldım yani bunu.
Evet, satın aldın.
Ben de bunu aldım ve öyle davranmaya karar verdim ve hayatımı da buna göre yaşadım. Daha iyi bir soru, ben bunu nasıl satın aldım? Yani ben bunu alınca bir şey iyi gitti hayatımda. Daha fazla utanmadım, başım derde girmedi. Ondan sonra bir sorumluluk almadım. Kararları hep birileri verdi benim için. Bir şey iyi gitti yani. Çünkü ben o sesi, onlar konuşmuş ama buraya alıp da koyan benim yani. Kendi sorumluluğumun da farkında olmam lazım. Çünkü şimdi çıkarmak isteyen de benim yani.
Evet, ama genellikle zaten işte kültürümüzün de bence çok büyük etkisi var. Kendi gücümüzü elimize almıyoruz. Evet. Kendi gücümüzü hep başkana veriyoruz. Kendi duygularımızı da başkasına veriyoruz. Doğru. Yani o bana bunu hissettirdi. Ama aslında duygular bana ait demiştin ya.
Evet.
Yani başkasınız bana bunu hissettiriyor, bana enjekte mi ediyor yani bir yani,
yerden? Evet.
Ama
yani bu ses de öyle, sesi de bana enjekte etmiyorlar. O sesi ben duyuyorum ve bunu dinlemenin iyi bir fikir olduğuna kanaat getiriyorum ve ondan sonra uyguluyorum. Ve şimdi neden uyguladıysam bunu, o açıdan kendimi korumanın yeni yollarını bulabilecek kadar yetişkinim. Yani utanırsam ben kendimle dalga geçerim. Utanırsam beni utandıran birine sen hayırdır bana böyle şeyler söyleyemezsin derim. Utanırsam ben utana da bir şeyi çok zevkli olduğu için yapabilirim.
Geçen
neyse.
Bir psikolog yine Ezgi Hoşcan var. Belki Instagram'dan biliyorsundur. Evet. Ezgi'yle sohbet ederken Ezgi'ye bir şey sormuştum. Şey dedi, ya dedi neden şu anki dedi içindeki çocuk çağrıya kendin yetişkin olarak destek olmuyorsun ki, bir başkasından bunu bekliyorsun. Aslında yetişkin halin o çağrının bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir. Senin söylediğini söyledi aslında.
Evet.
Ama onun söylediği o şey hoşuma gitmiş yani. Çünkü ben yetişkin olduğumun da hala farkında değilim. İçten içe çocuk gibi, davranıyorum ve mızmızlanıyorum aslında. Aha. Bir başkası bunu yapsın diye. Ama aslında kendi kendine bakım veren.
Evet. Senin artık gücünü benim. Sana teslim etmiş oluyor yani. Artık sen bunu söyle diye. Evet.
Çok teşekkürler.
Güzel.
Şuradan da bir soru var.
Ya ben de siz bunları anlatırken kendi alanımdan aldığım eğitimlerde bize söyleyen, özellikle kişisel marka yönetiminde bir şey çağrıştı. Onun üzerine konuşmak istedim ve soru sormak istedim. Kişisel marka yönetiminde bir klişe vardır anlatılan. İşte bir kendini tanı sorusu sorulur orada da. Ve birincisi der ki sen kimsin? Hani senin algıladığın sen kimsin? Çevrenin algıladığı sen kim? Ve senin asıl olmak istediğin sen kim? Bu şu anki özellikle birçok uyaran tarafından dünyada uyarılıyoruz. Ve çok yoğun bir hayat yaşıyor profesyonel hayat olan ve çalışan insanlar. Burada kendi kariyerimizi planlarken psikolojik etmenleri doğru yönetebilmek için tam da sizin söylediğiniz yerden çocuk olan bize, yetişkin olan diğer biz destek olurken bu üç kavramı nasıl farklılığını daha verimli bir şekilde anlatabilir ve kendini nasıl besleyebilir?
Hepsine öyle cevap veriyormuşum. Bulunamaz, yapılamaz, edilemez değil mi?
Ya da bunlar seansta konuşulacak konular.
Telefon etmeniz gerekiyordu. İçimde bir ses büyütmem gerekiyor önce. Ezgi'nin dediği de öyle bir şey. Şimdi sen dedin ya orada kendimi çocuk hissediyorum dedin. Çocuk hissederken içindeki çocukla temas edemezsin. Çünkü sen zaten oradasın yani. Senin yetişkin bir ses jenere etmen gerekiyor ki o çocuğa kendi başına bir şey yap. Şimdi bunda da aynısı geçerli. Benim önce kendimi büyütmem, bir yerden, daha yüksek bir yerden ortamı görmeye başlamam gerekiyor ki sonra bu söylediğiniz alanlarda kendime ne söylenecekse onu söyleyebileyim. Hani bu çok dolaylı ve uzun bir yol. Çocukken yapılmaz mı? Yapılır yani. Neden olmasın? Olduğumuz yerden de kendimize söylediğimiz, söyleyebileceğimiz, bildiğimiz kadarıyla yapabileceğimiz şeyler vardır. Bu soruların bir kısmı çok teknik sorular. Bunlara hani veriler üstünden de cevap verilebilir. Ne yapmak istediğimle ilgili ben böyle bir değil mi, serbest çağrışımlar da yapabilirim. Sonra onları dışarıdan okuyup bana nasıl geldiğini, belli bir zaman verdikten sonra tekrar okuyup zaman içerisinde bana nasıl geldiğini, ürkütücü mü geliyor, heyecan verici mi geliyor, bu kadar büyümek istiyor muyum, ne kadar küçük kalmak istiyorum, değil mi? Benim çapım, bugünkü çapım ne? Kısa zamanlı bir, kısa vadeli bir plan yapabilirim. Ondan sonra büyüdükçe başka hedeflerim ortaya çıkabilir ve ondan sonra bunları yeniden revize etmek, yeniden gündeme getirmek her zaman mümkün. Bizim yaptığımız hata şu oluyor, yani bugün bu sorun var, buna ben hemen bir şey diyeceğim ve sonra nihai bir yere oturacak bu iş. Öyle bir dünya yok yani. Sürekli değişiyoruz. Benim bugün istediğim şey, yarın istediğim şey. Bugün olduğum yetişkinle yarın olduğum yetişkin sürekli değişiyor. Dünya değişiyor. Dünya değiştikçe benim öğrendiğim şeyler değişiyor. Hepimizin kendine göre bir büyümesi var. O yüzden de bir revizyon her zaman gerekli. Belki biraz daha bunu zaman içerisinde tekrar gözden geçirerek gitmeye de gönüllü olmak İyi bir fikir olabilir. Bilmiyorum, karşılık geliyor mu sorduğunuz şey.
Bir de Özge, bunları mesela şirketler çok yapıyor ya. Aslında şirketler 6 ayda bir toplantılarında genel olarak hem durumlara bakarlar, hatta çeyreklik olarak bakarlar, ama 6 ayda bir ya da 1 yılda bir ne durumdayız, neleri yanlış yaptık hep bakıyorlar. Ama biz bunu base olarak yapmıyoruz. Evet. Yani kendimiz aslında bu hesaplaşmaları girmiyoruz galiba. Ben kendimden baktığım zaman evet, ben korkuyorum çünkü galiba. Hani dedin ya, başında söylemiş aslında, geçmişten getirin şeyler ve onların bazıları bende utanç uyandırıyor. Bazıları suçluluk uyandırıyor. Bazılarını hala hesaplaşacak kadar bakmak istemeyip onu karanlığa attığım için. Evet. Orada hep bekliyor ve korkuyorum aslında. Hep öteliyorum. O yüzden de kaçıyorum galiba yani. O bizi bir sonra itelikten sonra herhalde artık işte 27 yaş, 33 yaş, 35 yaş artık bir yerde. Hayat diyor ki yeter. Orada tekrardan kendini tanımak için başlıyoruz. Ama gerçekten öyle bir... Belki şirketin yönetme biçiminden örnek alabileceğimiz tek bir şey.
Ben de yıllık revizyonların iyi olacağını düşünüyorum. Yani ben bu sene, yani geçen yıl nasıl bir çağrıya dönüştüm yani. Evet. Bir önceki sene olmayan ne var bende? Veyahut da bir önceki sene olup da şimdi olmayan ne var bende? Yani buradan nereye gidiyorum? Bakılabilir.
Sıcakken söyleyeceğim hocam. Peki iyi ve kötü davranışları, çocukken algıladığımız iyi ve kötü durumları bunu sürdürebilir miyiz? Kendimizi tanıma aşamasında
mesela
tavsiyeniz nedir?
Somut bir örnek olabilir mi? Bunu tam anlamıyorum.
Mesela çocukluğumu, mesela çocukluk dönemimdeki yaptığım şakaları, aha, bu bende kalmalı mı?
Seviyorsanız kalsın, neden olmasın?
Ya da kötülükleri olabilir. İşte ağlamaktır, bana belki zarar verecektir. Beni etkileyecektir. Sizce bir terapist olarak görüşünüzü almak istiyorum. Tamam. Teşekkürler.
Ben büyümenin bir şeyleri değiştirmekten değil, kendime sürekli yeni bir şey katmaktan geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla terapiye gelen birisiyle de bu davranışlar artık olmasın, bunları sizin listenizden çıkaralım, bunlar kötü gibi bakmıyoruz. Bunlar sende var. Bunlar sayesinde sen bugüne kadar gelmişsin. Bunlar seni neşeli bir çocuk yapmış, bunlar seni işte şeytan tüylü yapmış, bunlar seni işte sinir bozucu yapmış, bazen birinin sinirini bozup istediğin şeyi almışsın. Yani hepsi bir şekilde işe yaramış ki bu bünyede varlar yani. Dolayısıyla bunlar dursun. Bunun dışında bir şeye ihtiyacın varsa gel onu koyalım. Dolayısıyla senin kabın genişlesin ve sonra içinden duruma göre belki eskilerden bir şeye ihtiyacın olur, alıp onu çıkarırsın. Belki yeni öğrendiğin bir şeye daha çok ihtiyacın vardır, alıp onu çıkarırsın. Ama hepsi senin. Yani bunları bir kenara bırakmak veyahut da hepsini sürdürmek için süper gayretli olmak gerekmiyor. Ama hepsine sahip çıkmak önemli bir şey büyüme açısından.
Güzelmiş. Bu arada
evet, evet.
Gece Yarısı Kütüphanesi'nde de aslında buna benzer bir şey anlatıyordu. Okumuş muydun bilmiyorum.
Hayır,
da.
Okumadım.
Kitapta işte ölmek zor olan birisi bir anda kendisini bir dev bir kütüphanede buluyor ve sihirli kitaplar var. Kendi hayatında alternatiflerin hepsi lazım. Tercihlerini farklı yapsaydı nasıl olur deyip. Kitabı açıp açtığı anda oraya ışınlanıyor. Bir tanesinde süper yıldız olurken bir tanesinde işte Antarktika'da tek başına kalıyor gibi. Orada benzer bir şey vardı. Yani onun sonunda da tekrar eski olduğu haline dönmek istiyordu kişi.
Evet.
Benzer bir şey aslında evet, orada.
Sahip çıkmaya evet. olan ihtiyacın altı çizim. Çok güzelmiş.
Güzel kitaptı. Çok popüler olduğu için de söylerken utanıyorum ama okudum.
Bahsettiniz ya hissettiklerimizle ilgili olarak çoğu zaman sanki birisi bizim adımıza o duygunun adını koymaya çalışıyor. Evet. Çocukken düşüyoruz, hayır acımadı.
Evet.
İşte bunda ağlanacak ne var? Bunları bir süre sonra kabul ediyoruz ve sanki şu an ne hissediyorum birisi bana bunu söylesin gibi bir davranış geliştiriyoruz. Hani duyguyu tanımak şöyle dursun, bilmiyoruz evet. bile ne hissettiğimizi ve o noktalarda kendimizce uyuşturma halleri olabiliyor. Bu fazla alışveriş, fazla yeme gibi. Fark etsek de bildiğimiz yol olduğu için o acı veren yola gidebiliyoruz. Bu noktada ilk adım ne olabilir davranışı değiştirmek için?
Önce bu davranışı çok yaptığım için ne kadar zora düştüğümü bir fark etmek gerekiyor. Bu beni zorlamıyorsa, bir çatışma yaratmıyorsa hayatımda bu değişmez. Yani bunun
kredi kartı ekstrem doldu mu?
Doldu mu, ben borca battım mı? Yani belli bir eşiğe gelmesi gerekiyor ki bunun için ben hareket etmeye motive olabileyim. Önce ne kadar zor bir durumda, üzücü bir durumda değil mi? Olduğumu bir görmem, halime bir üzülmem icap eder. Ondan sonra dikkatimi buraya verebilecek hale gelebilirim. Ve verebildiğim zaman da neyi hissetmemek için, bir duyarsızlaşma sorusu daha vardı. Neyi hissetmemek için ben bunu yapıyorum? İyi bir sorudur. Bilmiyorsam da yavaş yavaş bedenimden, yavaş yavaş diğer insanların geri bildiriminden, o geri bildirimi aldığımda içimde olan huzursuzluktan veyahut da rahatlamadan bunları fark edecek hale kendimi getirebilirim. İlk önce o bulunduğum yerdeki halime bir çok üzülmem gerekiyor yani. Bunun değişmesi gerekiyor Özge. Ne yapıyorsun sen kendine yani? Ha?
Hani o bulunduğumuz noktada yollar var. Bazılarını biliyoruz. Çok zor olduğunu da biliyoruz ama aşina olmaktan tekrar meyledebiliyoruz. O yüzden sormuştum. Teşekkür ederim.
Üzülmek. Büyük değişimlerin en büyük yakıtı üzüntüdür. Olduğum hale üzülmeden değişiklik çok mümkün değil. Önce üzülmeye izin vereceğim yani.
Olmuyor değil mi? Yani çok derin üzüntüler yaşayanda da o çok uzun yıllar bu şekilde yaşayan insanlar var. Yani 50'ler 60'lara gelmiş, o hala yasını bitirememiş, çatışmış ama.
Bu haline üzülmek değil. İkisi farklı değil şey. Burada haline üzülmek şöyle bir şey olurdu. Ben kederden öleceğim senelerdir. Ben kendime ne yapıyorum? Bu haline üzülmek. O otomatik bir şey. O yasın öyle yaşanacağını öğrenmiş ve hep üzgün olmak gerektiğine dair bir bilgisi var muhtemelen öyle. Bir ortamda büyümüş bilemiyorum. Yani üzüntünün böyle sürdürülen, uzatılan,
tutunulan ve bırakılmayan.
Ve bırakılmayan bir şey olduğuna kanaat getirmiş çevresiyle temaslarından ve bunu yapıyor. Esas değişimi sağlayacak olan bunu yapışına üzülmesi. Daha böyle bir metakognitif bir şeyden bahsediyorum yani. Bir yukarıdan.
Burada da aklıma şey geldi benim. Ya yaz da aslında benzer bir şey evet. olarak gelmişti aklıma da. Ya bazen de aslında bunları yapıyoruz ya. Yapma biçimimizde de birisinin bize dur demesini görmek gerekiyor ama burada hep şey aklıma geliyor. Konuşmalara da baktım işte, araştırıyorum da ne olmuş diye. Herkes diyor hazır bunuşluktan bahsediyor bir. Yani belli bir düzeye gelmen gerekiyor sanki ki, yani bir anda geleceksin ve oturacaksın ve evet ben artık şu an hazırım. Kendimi daha iyi anlayabilirim.
Niyet ettim mi? Evet. Evet.
Bu hazır buluştuk hali de bir mit gibi geliyor bana evet, ama doğru. Emin olamıyorum. O yüzden bir sana sormak istedim. Evet. Yani o yüzden aslında üzüldüğün anı fark etmen için hazır bulunacağın hiçbir an yok.
Evet.
Ne zaman fark ediyorsun o zaman diyoruz.
Aynen öyle. Kendine üzüldüğünden zaten hazırsın.
Çünkü bekliyordum.
Bunu görmeye hazırsın yani. Hareket de edemezsin bunun için. Şimdi ben kendimi hazırlayacağım. Ya tabii ki insan kendini anlamaya niyetli olabilir. Ama bunun ne zaman olacağı biraz koşullara da bağlı.
Çok teşekkürler. Bu arada son iki soru diyelim mi?
Evet.
Kendini tanımayla alakalı şöyle bir iki anladığımı yorumlamak ve geri bildirim olarak vermek isterim. Doğru mu anlamışımı teyit etmek için en azından. İyi bir insan mıyım, kötü bir insan mıyım diye düşünüyorum çoğu zaman ve ikili ilişkilerimde veya normal arkadaş ilişkilerimde birini tanımak istediğimde iyi insanları ve pozitif insanları tanımaya çalışıyorum sürekli ve iyiye gitmeye çalışıyorum. Ama hayatın içerisinde kötülükler de var ve kendime şunu soruyorum. Ben iyi veya kötü olmadan, kendimi yargılamadan, asmadan, kesmeden bütün duygularımı, kötü yanlarımı, iyi yanlarımı olduğu gibi kabul etme cesaretini göstermeye başladığımda ben de kötü yanları da sevmeye başladığımda kendimi sevmeye başlıyorum ve kendimi tanımaya başlıyorum. Aslında burada ince bir şey var gibi, yani çıkar çatışması var gibi. O kırılma anı dediğiniz gibi bir anda geliyor. Evet. Bir akşam otururken böyle diyorsunuz ki bir dakika ya, bu böyle gitmemeli. Benim bir şeyler yapmam lazım. Evet. Dediğiniz noktada o kırılma anı geliyor. Ve kendimizi tanıma kısmında da bence şöyle, kötü yanlarımızı da kabul edebilecek cesareti gösterdiğimiz zaman o bencilliğimizi, biricikliğimizi, işte beni sevsin isteğini ya da birine kötülük yapabilme isteğini. Bunlar hepimizin doğasında var, hepimizin evet. içinde var. Sadece bunu kendimize itiraf edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Ettiğimiz zaman bunu neden, niçin, nasıl istediğimizi ya nasıl hissettiğimizi kabul edip davranışlarımızı ona göre şekillendirip doğru bir yola, yani nereye gideceğini bilmiyorsan, sorusu vardı ya az önce. Alice Harikalar Diyarındaki gibi, nereye gitmek istediğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi de yok gibi bir anlama çıkıyor. Sonrasında nereye gideceğimize karar vermek gerekiyor. Evet, etraf puslu ve sisli olabilir. İşte tam o an kırılma anı. Yani orada dönüp kendine bir bak. Evet. Bende ne iyi, bende ne kötü. Bende kötü yanlarımı sevmeliyim, kabul etmeliyim en azından.
Ben nasıl bir bütünüm yani?
Evet, evet, ben nasıl bir bütünümü kabul edip, ha benim bu taraf biraz fazla kalkmış, buraya biraz törpüleyim, bu taraf az kalmış, buraya destek vereyim ya da bunun için profesyonel yardım alayım gibi süreci bir, hani sonuca ulaşmak değil de o süreci yaşamak lazım aslında. O hayatta dansa devam etmek gerekiyor. Hani yarın uyandığımda mükemmel mutlu bir insan olmayacağım ya da terapiye gittiğimde de mükemmel mutlu bir insan olmayacağım. Terapist bana her zaman kendimle yüzleşme fırsatı veriyor olacak ve hayat akıp gidiyor aslında ve bu hayat akıp giderken nasıl daha güzel ve kabul edilebilir bir hayat sunuyorum kendime kısmını zaten yaşamaya başlayınca zaten kendini tanımış oluyorsun gibi bir sonuca varıyorum açıkçası.
Yani bu olduğu zaman aslında insan diğer insanların da nasıl birer bütün olduğunu görmeye başlıyor. Onları da iyi insanlar, kötü insanlar, pozitif insanlar, negatif insanlar diye değerlendirmemeye başlıyoruz. O zaman daha zengin, daha yakın temaslar yapabilmek mümkün. O zaman büyümenin de yolu açılmış oluyor. Yani bu kişinin şu özellikleri de var, bu özellikleri de var. Tıpkı benim gibi. Ve biz ikimiz nasıl bir şey ortaya çıkarıyoruz? Bir ona bakalım. Bundan nasıl etkilendiğimize, birbirimizi nasıl etkilediğimize bakalım. Ve bunun üstünden zaten kendimize dair başka şeyler öğrenmek ve ilerlemek de mümkün oluyor. Yani süper. Evet. Teşekkürler.
Live and let live. Yaşa ve bırak yaşasın herkes. Hani evet. An için de yaşasın. Süper bir şey. Evet. Ve ondan sonraki anlar da haliyle rahat oluyor. Bence hani nereye gideyim derdinden ziyade şimdi olduğun yeri bir sev ya. Hani olanı burada sev, gerisi zaten güzel devam eder diye. Hani bu kadar. Başka soru yoktu.
Ama burada şu ilginç, yani hayal gücümüz çok güzel bir şey ya. Hayal kurmayı başlamadı benim kendimde de gözlemim, çevremde gördüğüm. Hayal kurmak o kadar güzel ki ucu bucağı yok. O yüzden ben şu an kendimi Amerika'da işte Miami'de çok güzel bir tane lüks bir yerin içerisinde kendimi hayal edebiliyorum. Ve bunu söylediğim zaman siz de beni hayal edebilirsiniz. Size buna ortak ediyorum. Ama benim buradan Miami'ye gitmem için almam gereken çok uzun bir yol var. Bunu fiziksel olarak yapamıyorum. Ama zihniniz bunu yaptığı zaman farkında olmadan hep aslında başka yerde olduğum zaman daha mutlu olacağım varsayma eğilimi böyle. Hayal kurduğun evet. için kolay. Ama aslında sizin de söylediğiniz ek olarak şey aklıma geldi orada.
Miami'ye götürür evren mi Allah mı artık hani seni. Ama eski yere bayılarak diyeceksin.
Hem o hem de eylem. Yani orada evet. adım atmaya. Yani sadece hayalle kalmamaya. Adım ve eylemden olmuyor yani, çünkü yol görünüyor ama yola çıkmazsan görünmeyecek yani.
Ya burada şunu da eklemek istiyorum. Her hayal de gerçekleştireceğimiz evet. bir şey değil.
Değil.
Aha. Bazı şeyleri de sadece düşünürüz ve hayal ederiz yani. Evet. Bu senin söylediklerin bana bunu hatırlatıyor. Bunu da çok tutunuyoruz. İşte bir plan yaptım. Şuraya gitmek istiyorum. Kendime bir yol çizdim. Ve bunu muhakkak ben gerçekleştireceğim. Belki de gerçekleştirmeyeceksin. Belki de o kadar iyi bir fikir gibi gelmeyecek. Belki canın istemeyecek. Belki burada başka bir şey senin için daha önemli olmaya başlayacak. Bilmiyoruz ki. Kendini öyle fikse etmek de, kendini tanımanın ve o bulunduğun yeri de sahiplenmenin çok önüne geçen bir şey. O yüzden iyi oldu bunun da buraya girdiği bir şekilde.
Çok teşekkürler. Son sorumuz. O yüzden çok özel.
Biz şahsen tanışmadık ama benim hayatıma da katkınız çok büyük. Varlığınız için teşekkür etmek istiyorum öncelikle, paylaşımlarınız için de. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu kendimi tanıma sürecinde bazı sesler bana ait ama bazıları benim geçmişte bana yaşatılmış ve içselleştirdiğim ama aslında başkalarının sesleri. Yani süslenmemeyi seçtirilmişim ve o şekilde ilerliyorum. Şimdi bu sesleri ayıklamayı nasıl başaracağım? Bir de çemberimizi genişletelim dedik ya, yani hani iyimizle kötümüzle faydalanmışız şu ana kadar olanlardan. Yenilerini ekleyelim ve o halkayı büyütelim. Bunu nasıl başaracağız? Bunu başarmak için kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler, metotlar var mıdır? Uzman desteğinin yanı sıra belki verimini artırmak için ya da süreci hızlandırmak için diyebilirim.
Bütün farkındalıklar duygusal temaslarla oluyor. Dolayısıyla duygusal teması biz terapi dışında nerelerde sağlayabiliriz? Tanıdığınız insanlar olabilir. Geniş gönüllü, hayat tecrübesi olan, bilge bir tarafı daha ön planda olan, değil mi? Bu tür insanlarla temaslar iyi bir fikir olabilir. Duygusal temasları biz başka nerelerden elde ederiz? Romanlardan, Çağrı bir sürü kitaptan bahsetti. Birilerinin fikirlerinden, bize bir şey hissettiren yaşantılardan.
Diziler, filmler.
Dizilerden, filmlerden, nelerden? Podcastlerden. Podcast aynı etkiyi yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. Çünkü orada bir bilgi var. Yani orada geçiyorsa benim bir şeyle ilgili öfkem veyahut da bir şeyle ilgili neşem veyahut da heyecanım geçiyordur. İşte Feyza'nın dediği gibi işte ne kadar kendi gibi oluyordur. Yani duygusal olan şey benimle ilgili olan şeydir. Anlattığım şeyle ilgili duygusal bir bağ podcast'te olamaz.
Ama dizilerde mesela o yüzden nostaljik diziler. Friends'i mesela evet. 20 kez izliyorsun evet. baştan sona. Çünkü
orada senlik bir şey var yani onu görüyorsun. Birazcık daha böyle biyografiler okumak, diziler izlemek. İnsanları gittiğiniz yerlerde, evlerde, işte sokakta gözlemlemek. Çiftler ne yapıyorlar? Arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir kavga olunca kim nasıl davranıyor? Olduğunda ben nasıl hissediyorum? Birisi çok süslenmişse, üstten davranıyorsa, her yerde kendini gösteriyorsa, yüksek gülüyorsa oralarda ben... nasılım ve bu kişi onu nasıl yapıyor değil mi? Türlü çeşitli gözlem imkanı var. Gözlem bizi kendi duygumuzla temas ettirir, kendi ihtiyacımızla temas ettirir. Bunlara ağırlık vermek sadece iyi bir fikir olabilir yani. Onun dışında tek başına yürünecek bir yol değil. Ses konusunda da içimizdeki sesler içimize yerleşmişse onlar artık başkasının sesi değil, onlar bizim olmuş. Ben bu sesle ne yapıyorum? Ben bu sesi oraya koymuşum. Ben bu sesle ne yapıyorum? Bu sesi ne olması için kullanıyorum? Kendimi frenlemek için mi? İlişkilerimi daha iyi sürdürmek için mi? Korkularımla yüzleşmemek için mi? Ne bileyim, kendimi motive etmek için mi? Bazı sesler de böyle kötü gibi gelir ama eşeksin yapmıyorsun falan güya hareketi geçirsin diye. Yani kendimi motive etmek için mi? Bir şekilde iyi hissetmek için mi? Bir kıyas yapıyorsam işte nerede olduğumu anlamak için mi? Bu sesi ben oraya koymuşsam, bu kadar sahiplenmişsem, şu 40 senedir ben bu sesi kullanıyorsam, bu artık benim yani. Ayrıştırıp da kenara koyacağım bir şey değil. Bu sesle ben bundan sonra ne yapıyorumu veyahut da ne yapacağımı, bugüne kadar ne yaptığımı anladıktan sonra planlayabilirim. Bugüne kadar ne yaptığıma bakacağım o yüzden o sesle.
Güzelmiş.
Bu güzel yani. Şimdiyi ve buradayı hep görmek gerekiyor. Terapide de yaptığımız şey bu. Kişi oralara gidiyor veyahut da oralara gidiyor. Şimdi ne oluyor ya, geri getiriyoruz her seferinde. Bunu kavrasın. Şu anda ilişkimde ne oluyor? Şu anda işimde ne oluyor? Şu anda benim içimde ne oluyor? Şu anda seansta ne oluyor? Bunu görmek en kıymetlisi.
Özge çok teşekkürler. Şu an nasıl hissediyorsun?
Ya çok mutlu. Gerginliğim gitti. Çok mutluyum.
Harika. Podcast'ın sonuna geldik zaten.
Evet, tamam.
Son bir sorum var. Ben konuklara sormayı çok seviyorum. Sence bu bölümü dinleyen ve buraya gelen konuklarımız buradan hangi soru ya da düşünceyle ayrılsınlar?
Ya ben neredeyim ya? Ben neredeyim yani?
Güzelmiş.
Ben neredeyim ve burada nasılım yani? Bu en önemlisi bu.
Çok teşekkür Özge. İyi ki konukluğu kabul ettin. İyi ki bunu birlikte yaptık. İyi ki geldiniz.
Evet, sağ olun.
Çok teşekkürler. Özge çok teşekkür ederim.
Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin?
Merakını nasıl gidereceksin?